Kutsal kitap bize İsa Mesih'in 3 kez ağladığını söylüyor. Bence başka kereler de ağlamıştı ama kayıtlarda sadece 3 tane bulunmaktadır. Bir tanesi Lazar'ın mezarının başındaydı. İbraniler 5. bölüm 7. ayette şöyle diyor. İnsan bedenindeyken İsa kendisini ölümden kurtarmaya gücü olan Tanrı'ya yüksek sesle bağırarak gözyaşlarıyla dualar, dilekler sundu. Evet, İsa Mesih bir keresinde Lazar'ın mezarının başında ağladı. O sırada Lazar'ı dirilteceğini bildiği halde büyük üzüntü içerisinde olan iki kız kardeşin üzüntüsünü hissediyordu. Bir başka kere de Yeruşalim kenti için ağladı. O zaman Yeruşalim için ağladığından değerli dostum, sizin ve benim yaşadığımız kentler içinde birçok kereler ağladığından eminim. Üçüncü kez ağladığı zaman Getsemani bahçesindeydi. İsa'ya inanmayan biri İsa'yı çarmıha gerilmekten başka bir yolla öldürebilmek için orada bulunabilmeyi istediğini söylemişti. Bazı inanlıların anlamadığı bir şeyi anladığı belliydi. Mesih İsa'yı çarmıhtan uzak tutabilmeyi isterdi ve şeytanın da yapmayı istediği şey aynen buydu. Çarmıhın gölgesinin altında ayartıcı Rab'be yine çarmıh olmadan bir taç sunmaya geldi. Ancak Rab İsa Mesih babasının isteğini yapmaya gelmişti. Ve yine de benim isteğim değil senin isteğin olsun diyebilmişti İsa Mesih. Sizin ve benim günahlarımızı taşımak onun için çok iğrendirici bir şey olduğu halde kendini babasının iradesine teslim etmişti. Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti diyor İbraniler 5:7'de. Eğer Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta ölmeyi istemediği için bahçede kasenin kendisinden geçmesi için dua ettiyse o zaman işitilmemişti. Çünkü çarmıhta ölmüştü değerli dostum. İşitilmişti çünkü Getsemani bahçesinde İsa Mesih ölmemişti. Peygamberlikler Mesih'in çarmıhta ölmesi gerektiğini çok açık ve net bir şekilde bildirmişti. İsa Mesih'in çarmıha gerilişinin en iyi resmi Mezmurlar 22'de yer almaktadır ve aynı zamanda Yeşaya 53. bölüm. Çarmıh Tanrı oğlunun, buradaki oğul elbette ruhsal anlamdadır, sizin ve benim günahlarımızın cezasının bedelini ödeyerek üzerinde kanını akıttığı sunaktı. Leviler 17:11'de, çünkü canlılara yaşam veren kandır diyor. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Eski antlaşmada hayvan kurbanlarının kanı sadece günahın üstünü örtüyordu. Kısa bir süre için ama Mesih'in kanı bizleri günahtan bağışlatmak içindir. Mesih'in kanı bizim günahlarımızı tamamen yok ediyor. Mesih bir sunak olan çarmıhta kanını akıttı. Nikodemus'a Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir demişti İsa Mesih. Bahçede ölmek istemiyordu tabii. Bence ağlar ve teri büyük kan damlaları gibi akarken duası, insansal duası çarmıha erişebilmek için orada ölümden kurtarılmasıydı. Evet, Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti. Bu mektubun diğer parçalarında da gördüğümüz gibi korku her zaman yanlış bir şey değildir. Bazı şeylerden korkmamak zaten anormal olurdu. Ve sanıyorum ki kiliselerimizde, inanlılar topluluklarında biraz daha korkuya, bilgeliğin başlangıcı olan Tanrı korkusuna ihtiyacımız vardır. Oğul olmasına karşın diyor İbraniler 5. bölüm 8 ve 9. ayetlerde, çektiği işkencelerle buyruğa uymayı öğrendi. Yetkinliğe erdiğinde buyruğuna uyan herkese sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Yetkinliğe erdiğinde ya da yetkin kılınmış olarak, yani tamam ve bütün kılınarak. Sonsuz kurtuluş, değerli dostum, Tanrı'nın sunduğu tek kurtuluş türü sonsuzdur. Bu yüzden yayınlarımızda bir imanlı İsa Mesih'e gerçek anlamda iman ettiği zaman, yeniden doğduğu zaman onun kurtuluşu sonsuzdur, imanlı kurtuluşunu yitirmez diyoruz. Burada sonsuz kurtuluş diyor. Tanrı'nın sunduğu tek kurtuluş türü sonsuzdur. Eğer yarın onu kaybedebilirseniz o zaman dostum o sonsuz değildir. Başka tür bir kurtuluştur. Ama Tanrı sadece sonsuz kurtuluş sunar. İşte bu da Mesih'in ayrıcalığını, Mesih inancının ayrıcalığını, güzelliğini ortaya koyar. Kurtuluş bizlere armağan olarak sunuluyor. İsa Mesih'in çarmıha çakılması aracılığıyla ve bu kurtuluş sonsuzdur. Sözünü dinleyenlerin hepsi için itaat nedir? Bir kalabalık İsa'ya Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız diye sordu. İsa, Tanrı'nın işi onun gönderdiği yani Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. Yuhanna 6:29. Tanrı'ya itaat etmek istiyor musunuz değerli dostum? O zaman Mesih'e gelin, ona iman edin, ona güvenin. Söylemek istediği budur. Ama burada anladığım bir şey var. Ve bunu dürüstçe itiraf ediyorum. Oğul olduğu halde çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi. Neden Tanrı oğlunun acı çekerek söz dinlemeyi öğrenmesi gerekiyordu? Ve zaten kusursuzken neden kusursuz kılınması gerekti? Burada bir gizemle, aklımın almadığı bir sırla karşı karşıyayım. Tabii yüzeysel yanıtlar verebiliriz. Bütün bildiğim Tanrı'nın Mesih'in ölümünden cenneti daha da harika kılan ve oraya her şeyin kusursuzluk olduğu bir şeyler kattığı ve Tanrı oğlunun bir şey öğrendiğidir. İnsanların bu konuda yaptıkları açıklamaları çok iyi biliyorum ama bunların hiçbiri değerli dostum beni tatmin etmiyor. Sadece büyük bir sır olduğunun farkındayım. Mesih insanlığımızı kendi üzerine aldı ve o insanlıkla Tanrı'ya itaat etti. Babamın isteğini yapmaya geldim dedi. Elçi Pavlos onun hakkında ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı demiştir. Dostum size şunu söylemek istiyorum ki öldüğümde eğer Rabbin gelmesi gecikirse bunu itaatli bir biçimde yapmam. Ölmek istemiyorum. Kim ölmek ister? Ben de ölmek istemiyorum. İnsanlar her zaman ölmeyi istediklerinden söz ettiklerinde bunu ürkütücü buluyorum. Yeryüzünde mümkün olduğu kadar uzun süre yaşamak istiyorum. Doktor Vernon McGee başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Kanser olmuştum diyor ve bir sürü insan bana yazıp senin için dua ediyoruz. Rab'den senin hayatını kurtarmasını istiyoruz dediler. Bundan ötürü çok minnettarım çünkü Rab o duaları işitti. Ama bir bayan bana şöyle yazdı. Rab seni burada tutsun diye dua etmiyorum. Gitmeye hazır olduğunu biliyorum ve Rab seni eve alsın diye dua ediyorum diye yazdı. Ona hemen yazıp bana bak bu konuda Rab'bi rahat bırak. Bu sadece onunla benim aramda dedim. Rab'be beni ne zaman eve alması gerektiğini düşündüğünü söylemek istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum ve benim için duayı, o duayı etmezsen çok sevinirim. Hiç olmazsa değiştir. Rab'be bir hata yaptığını, Maggie'nin burada kalmak istediğini söyle. Değerli dostum, İbranilerin yazarı Mesih'in çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendiğini söylediğinde bunu anlamıyorum. Sadece bir sır karşısında olduğumu anlıyorum. Rabbimin bile bir şey öğrendiği benim için gerçekten de bir sırdır. Tanrı tarafından Melkisedek düzenine göre baş rahip diye adlandırıldı. İbraniler 5 ayet 10. Adlandırıldı ya da çağrılan aynı zamanda selamlanan demektir ve Melkisedek'e kadar gider. Şimdi yazar Mesih'in rahipliği konusunu ele alacak ve Melkisedek'in eski antlaşmada bize Rabbimiz İsa Mesih'in baş kahinliğinin bir tiplemesi olarak verildiğini anlatacaktır. Yazar üçüncü tehlike sinyalini verir. Tıpkı yanıp sönen kırmızı bir ışık gibidir. Bizi otoyola çıkartmaya hazırlanmaktadır ama o bunu yapmadan önce yolun her iki tarafına da bakmamız gerekmektedir. Kulakların uyuşuk olma tehlikesi vardır değerli dinleyicilerimiz. Hatırlarsanız daha önce de gördüğümüz gibi İbranilerde 6 tane tehlike sinyalleri verilmektedir. 1- Uzağa sürüklenme tehlikesi. Bunu ikinci bölümde görmüştük. Üçüncüsü imansızlık tehlikesi. Üçüncü bölüm. Dördüncüde kulaklarımızın uyuşuklaşması. Beşinci bölüm. İmandan ayrılma tehlikesi. Altıncı bölümde. Küçümseme tehlikesi. Onuncu bölüm. İnkar etme tehlikesi de 12. bölümde bize verilmektedir. Evet, kulakların uyuşuk olma tehlikesi. Bu bölümün geri kalan kısmını buna adamıştır. Çünkü bir sonraki bölümde bir başka tehlike sinyalinden sonra başkahinimiz Mesih'in Melkisedek düzenine göre olduğu konusunu ele alacaktır. Bu konuda size söylenecek çok sözümüz var. Ama kulaklarınız işitmekte tembelleştiğinden anlatabilmek güçtür diyor İbraniler 5 ayet 11'de. Bu konuda söyleyecek çok sözüm var diyor. Yazar daha söyleyecek çok şeyim var diyor. Anlatabilmek güçtür. Neye anlatmak güçtür? Kulaklarınız uyuştuğu için Pavlos olduğunu düşündüğüm yazar onu çok iyi anlatabilirdi ama onlar anlayamazlardı. Kutsal kitap üzerine bir vaaz dinledikten sonra hiç karnınıza ya da kocanıza ya da bir kardeşinize bugün vaiz formunda değildi, mesajının her zamanki standardına eriştiğini sanmıyorum dediğiniz oldu mu? O gün sorunun kendinizde olabileceğini hiç durup düşündünüz mü değerli dostum? Belki de sizin kulaklarınız uyuşmuştu. Sorun konuşmada değil, dinleyende olabilir. Günümüzde işitme sorunu inanlılar arasında büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Mesih'in Melkisedek düzenine göre bir kahin olması zor bir konudur ve yazar bunu açık bir şekilde anlatacaktır. Konuyu anlatmak için keskin bir ruhsal anlayış gerekir. İnsanların ruhsal bakımdan uyanık olmalarını ve Tanrı sözünü bilmelerini ve ona yakın olmalarını gerektirir. Burada kendilerine hitap edilen İbrani inanlıların ruhsal düzeyleri, akıl kafa yapıları değil, ruhsal düzeyleri düşüktü. Anlamaları zor olduğundan onlara öğretmek zordu. Günümüzdeki birçok inanlılarda olduğu gibi bebektiler ve vaizden bile bebeklerin anlayabileceği bir konuşma bekliyorlardı. Anlaması zor olan hiçbir şey duymak istemiyorlardı. Çok sayıda vaizin kürsüden istediği gibi konuşabilmesinin nedeni budur. Tanrı sözünü berbat ederler. Tanrı sözünü resmen mahvedip onun yerine kendi görüş açılarını anlatırlar ve cemaatler bu tür bebekçe konuşmalardan hoşlanır. Şimdiye dek diyor İbraniler 5.12'de öğretmen olmanız gerekirdi. Tanrı bildirilerinin ilk öğelerini size yeniden öğretebilecek birine gereksinmeniz var. Katı yiyeceği değil süte gereksinim duyar oldunuz. Tanrı sözlerinin temel ilkelerini size yeni baştan öğretecek birine ihtiyacınız var diyor. Bazıları doktora istiyor ama ABC'yi bile bilmiyorlar. Temel ilkeler eski Yunanca'daki steokheion sözcüğüdür ve atom sözcüğü de buradan gelir. İlk öğeler Mesih inanlı hayatın ABC'si anlamına gelir. Öğretmenler ve olgun kutsallar olmaları gerekirken hala birisinin gazlarının çıkarmasına ihtiyacı olan bebekler. Örneğin bir pazar günü sabah kiliseden sonra insanların ellerini sıkarken topluluğumuz üyelerinden biri benimle konuşmak için durdu. Bana benimle bir sorunun mu var diye sordu. Hayır, neden sordun? Dün sokakta yanımdan geçtin ve benimle konuşmadın diye yanıt verdi. Bu bir bebek konuşmasıydı. Onu görmemiştim bile. Böyle konuşması tamamen saçmaydı. Birisi neden ilahi okuyan bu sabah söylemedi diye sordu. İlahi okuyan o kişiyi dinlemek istiyorduk. Yani ne bebekler? Oyuncaklarını ve biberonlarını istiyorlar. Değerli dostum, yazar bu İbrani inanlılara ete değil süte ihtiyacı olanlar gibisiniz diyor. Büyümemiştiniz, olgunluğa erişmemiştiniz. Bebekler katı yiyecekler, yani et yiyemezler ama yetişkinler süt içebilirler. Günümüzde birçok inanlının oturup kürsüdeki bebekçe konuşmaları dinlediğini itiraf etmeliyim. Buna katlanmak zorunda olmaları çok üzücü ama katlanıyorlar. İbraniler 5 ayet 13 şöyle diyor. Oysa sütle beslenen doğruluk sözü konusunda görgüsüzdür çünkü çocuktur. Tanrı sözünü bilmez. Değerli dostum, sizi incitmek istemiyorum ama size yardımcı olabilmeyi çok isterdim. Tanrı sözü olmadan büyüyemezsiniz. Altını çiziyorum kardeşim. Tanrı sözü olmadan doğru olanı bilmezsiniz ve siz büyüyemezsiniz. İnanlılar topluluğunda ne kadar etkin olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Toplulukta görevli olabilirsiniz. Topluluktaki her komitede olabilirsiniz. Topluluk ihtiyarı bile olabilirsiniz. Kim olduğunuz ve ne olduğunuz beni ilgilendirmez. Eğer Tanrı sözünü etüt etmiyorsanız, eğer Tanrı sözünü incelemiyor, çalışmıyorsanız ve onunla ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, küçük bir bebeksiniz. Bunu söylemek zorundayım. Değerli dostum, Tanrı bize sözünü iş olsun diye vermedi. Tanrı sözünü bize o sözle beslenelim, o sözle büyüyelim diye verdi. Biliyor musunuz? Tanrı'nın sözü, kutsal yazılar bizler için verildi. 2. Timoteos mektup 3. bölüm 16. ayette bizlere Tanrı sözüne ilişkin şöyle diyor. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Elimizde olan kutsal kitap Tanrı'nın vahiyidir. Tanrı'nın esinlemesidir. Şimdi dikkat edin. Tanrı'nın sözü ne yapıyor? Gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda öğretmeye yarar. Öyle ki Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. Şimdi kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Bunu Tanrı sözü açık ve net bir şekilde söylüyor. Elimizdeki kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür dostum. Bunu böyle alacağız. Tanrı'nın sözü bizleri eğitiyor. Tanrı'nın sözleri bizlere gerçeği öğretiyor. Gerçeği öğrenmek istiyor musun? O zaman bunu ancak Tanrı'nın sözü aracılığıyla öğrenebilirsin. Tanrı'nın sözü bize gerçeği, bize doğruluğu, bize sevgiyi öğretiyor. Tanrı'nın sözü bizim yüreğimizi eleştiriyor. Yani bize günahlarımızı gösteriyor. Sadece bununla kalmıyor. Tanrı'nın sözü bize günahımızı göstermekle kalmıyor, bizim hayatımızı da düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Tanrı'nın sözü aynı zamanda bizim olgunlaşmamızı, bizim gelişmemizi ve bizim büyümemizi sağlar. Böylesine önemlidir Tanrı'nın sözü. Bu yüzden Tanrı'nın sözünü, değerli dostum, sürekli olarak okumamız gerekir. Bu yüzden Tanrı'nın sözünü incelememiz, etüt etmemiz gerekir. Eğer Tanrı'nın sözünü etüt etmiyorsanız ve onunla ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, o zaman bir bebek olarak kalacaksınız ve hiçbir zaman büyüyemeyeceksiniz. Bunu size açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Tanrı'nın sözü olmadan büyüyemezsiniz. Acele edip bir an önce büyümeniz gerekir. Yıllardır kurtulmuş ve inanlılar topluluğu üyesi olan ve halen bebekçe konuşarak etrafta dolaşan inanlılar olması üzücüdür ne yazık ki. Topluluğa bebekçe konuşmaktan başka hiçbir katkıları yoktur. Bütün istedikleri ara sıra gazlarının çıkarılmasıdır eğer bunu bir örnek olarak kullanabilirsem. Katı yiyecekse diyor İbraniler 5. bölüm 14. ayette, yetkinlere özgüdür. Onların anlayışı iyiyi kötüyü ayırt edebilme doğrultusunda eğitilmiştir. 1. Korintoslar 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Paulos, kardeşler ben sizinle ruha uyanlarla konuşur gibi konuşmadım. Doğal benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Size süt verdim. Katı yiyecek değil. Çünkü katı yiyeceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi bile yiyemezsiniz der. Bu, değerli dostum, üzücü bir yaklaşım değil midir? Bir toplulukta böyle bir şeyin olması üzücü değil midir? 1. Petrus 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Petrus, bu nedenle her kötülüğü, her hile ve ikiyüzlülüğü, kıskançlıkları ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın diyor. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütandıran Tanrı sözünü özleyin ki, bakın şimdi ne diyor, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Değerli dostum, büyümek istiyor musunuz? Ki bir an önce aslında bunu yapmalısınız. O zaman Tanrı'nın sözünü özlemelisiniz. Tanrı'nın sözünü çalışmalısınız. Ancak Tanrı sözü aracılığıyla beslenip büyüyebilirsiniz. İşte bu nedenle biz yayınlarımızda Tanrı sözüne bu kadar önem veriyoruz ve Tanrı sözünün yorumunu yapıyoruz. Az sonra değerli dostum, vereceğimiz adrese bu konuda soru ve düşünceleriniz olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz.